Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Hacegan'dan mektuplar köşesinde sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Ömer Uzuner kardeşimizle beraber bugün kaçıncı mektuba gelmiştik? Geçen hafta 80. mektuba gelmiştik. Biraz zor, çetrefilli bir konu konuşuyoruz Ömer Bey. Çünkü bugün İslam aleminin içinde bulunduğu en sıkıntılı durumu anlatan bir mektup bu. Yani değişik mezheplerin, fırkaların arasındaki ihtilaf, hatta savaşa varan, hatta katle varan, Şii-Sünni kavgasını içine alan bir mektup. Ve hakikaten İmam Rabbani Hazretleri'nin belki büyüklüğü burada muhterem dinleyicilerimiz. Siyasi, politik, yani kültürel, dini, fıkhi her konuya giriyor İmam Rabbani ve hakikaten bütün bu muhtelif konularda takip edilmesi çok kolay ama İslam'ın ruhuna %100 uygun görüşlerini, fikirlerini, fetvalarını bizlere iletiyor bu mektuplarında. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi evet, geçen hafta kaldığımızdan devam ediyoruz. Birinci cilt 80. mektup. Ömer Bey kardeşimiz okusun. Biz de elimizden geldikçe inşallah şerh etmeye çalışalım. Buyurun Ömer Bey.
Resul'e itaat Allah'a itaatın ta kendisidir. Ona itaat etmemek ise Allah Teala ve Takaddes Hazretlerine isyan etmektir.
Tabii şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in denklemini dışına çıkardığımız zaman muhterem dinleyicilerimiz, geçenlerde öyle bir ezan okutulmuş değil mi Avrupa'da bir yerde?
Evet.
Diyalog adına Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. Bunlar gayet güzel ama Eşhedü enne Muhammeden Resulullah yoktu. Peygamberimizi, yani onun peygamberliğini şahit olduğumuzu ifade eden o sözleri çıkarmışlardı ezandan. Bu öyle olmaz. Yani peygamberimizi çıkardığınız zaman aradan din kalmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki müphem bırakılan pek çok tafsilatı Peygamber Efendimiz kendisi sünnetiyle bizlere öğretmiş. O yüzden peygamber olmadan olmaz. Hakeza peygamberi dışlayarak sadece peygamberimizin damadı Ali Efendimiz, başımızın tacı radıyallahu anh, değil mi? Onun da dindarlık olmaz. Hepsi peygamberimize bağlantılı olacak yani. Hatta peygamberimiz Allah'a bağlantılı olacak. Şimdi en başta Allahü Teala, sonra peygamberimiz, sonra onun ashabı, işte yakınları, hepimizin başının tacı. Şimdi mesela bazıları Allah'ı aradan çıkarıp haşa Hristiyanların yaptığı gibi Allah'ı ikinci plana itip onun peygamberini, yani İsa Aleyhisselam'ı ne diyorlar? Bu İsa Aleyhisselam Tanrı'nın oğludur. Sanki Tanrı gibidir. Ne oldu şimdi? Bu olmadı yani. Peygamberi çok seveceksiniz. Ama peygambere hiçbir zaman Tanrı deme, ilah deme hakkımız yok. Sınırları iyi bilmek lazım muhterem dinleyicilerimiz. Eğer bunu yaptığımız anda küfre düşüyorsunuz. Ki bugün Hristiyan aleminin en büyük problemi budur. Teslis akidesi. Yani Allah var diyorlar. Allah'la aynı eşit konumda onun oğlu, o da ilah. Bir de Ruhul Kudüs var diyorlar. Veya işte o Holy Ghost diyorlar İngilizcesi. Şimdi olmadı. Bazıları diyor ki peygamberi bir tarafa itelim. Onun damadıyla yetiniriz biz. Hazreti Ali bize yeter. Ya bu da olmaz. Hatta daha da ileri gidip Ali'siz Alevilik diye bir şey de var değil mi? Yani Ali Efendimiz'i de işin dışına atıp böyle bir ateizmi de içine alan böyle bir anlayış, bu olmaz. Yani bunu kim yaparsa yapsın. Yani biz bu din adına bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Kimseyi kalbini kırmak, incitmek gibi bir şeyimiz yok ama bu işin normali budur. Evet.
Allah Subhanahu Resul'e itaat etmediği halde Allah'a itaat ettiğini ileri süren bir topluluğun durumunu haber vermiş ve onların küfrüne hükmetmiştir. Ayet şöyledir. Allah ile elçilerin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimine inkar ederiz derler. Bu ikisinin, yani inanmakla inkarın arasında bir yol tutmak isterler.
Şimdi bakıyoruz Yahudilere, onlar Hazreti İsa'yı kabul etmiyorlar. Ayrımcılık yapıyorlar peygamberler arasında. Hristiyanlara bakıyoruz, onlar Hazreti Musa'yı kabul ediyorlar ama bizim peygamberimizi kabul etmiyorlar. Onlar da ayrımcılık yapıyorlar. Halbuki İslamiyet daha önce gelmiş geçmiş bütün peygamberleri kabul ediyor. La nüferrigu beyne ahadim mir rusulih diyor. Her gün yatsı namazından okuduğumuz Amener Resulü aşırında Bakara suresinin son ayeti değil mi? Bunu söylüyor orada Müslümanlar. Yani Allah'ın ayetinde biz peygamberler arasında hiçbir ayrımcılık yapmayız. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, İslamiyet en kamil, en son din. Biz diğer bütün dinleri kapsıyoruz. Onların hakikatlerini, doğru taraflarını almışız. Artı onlarda bulunmayan daha güzel büyük hakikatleri de ilave, yani ihtiva ediyor İslamiyet. Halbuki diğer dinlerde hem böyle bir kapsayıcılık yok. Herkesi, kendi dışındakiler inkar var. Hem de tabii o zamanın şartlarına göre indiği için kurallar İslamiyet'inki kadar böyle daha gelişmiş, tekamül etmiş değil. İşte bu da bizim Müslümanların niye son ümmet olduğunu bence gayet güzel gösteriyor. Hocam, hatta bu konuda de güzel bir şey var. Zafer Uzak, Allah rahmet eylesin. Allah dostu güzel bir insan. Amerika'da tabii seyahatler etmiş. Bazen kiliselerde namaz kılmışlar. Ya yer yok yani, ibadethane yok Amerika'da. Bir kilise izin istiyorlar, bir kenarda kılıyorlar. Demiş ki papaz, biz de gelsek demiş camide ibadet etsek olur mu deyince çok güzel bir cevap vermiş. Olmaz demiş. Esasında Peygamber Efendimiz onu yaptırmış Medine'de, ama neyse o ayrı bir konu. Niye deyince biz kılabilirsin demiş kiliselerinizde. Çünkü biz sizi kabul ediyoruz. Siz bize kılamazsınız. Çünkü siz bizi kabul etmiyorsunuz. Bizim peygamberimizi, dinimizi hiçbir şekilde. Hakikaten çok ilginçtir. Ben daha şimdiye kadar peygamberimizi ve Müslümanları kabul eden hiçbir papaz görmedim. İlla böyle peygamberimize bir iftira ederler. Yani ne kadar diyalogla yapsalar, ne yaparlarsa yapsınlar, illa peygamberimize, İslamiyet'e bir yafta, bir şey yapıştırırlar yani. O da hak dindir demezler kesinlikle. O da hak peygamberdir, haşa. İyi adamdır derler, güzel insandır, işte aydınlanmış insandır falan filan derler. Böyle bizi şey yapmak için, biraz hani gönlümüzü hoş etmek için, ama peygamber demezler. Hep yalancı, haşa, yalancı peygamber derler, bilmem ne derler. Bir sürü peygamberimizin
kendi aleyhine... eksikliklerini kapamak belki de bir vicdan azabı gibi bir duygu içinde olabilirler hocam belki de yani.
Tabii yani insan bir şeyi, hayırlı bir şey yapmıyorsa yani, o hayırlı işe kara çalmak derler bizim Anadolu tabirinde. Onu karalamak, kötülemek ister ki yani ben esasında masumum demedin, değişik bir yoldur bu. Ama işte Kur'an-ı Kerim bunları hep aleni deşifre ediyor muhterem dinleyicilerimiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de olmayan hiçbir bilgi yok. Her şeyin bilgisi var. İnsanların psikolojisi var, Yahudilerin, Hristiyanların, diğer dinlerin psikolojisi var, onların davranış şekilleri var. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Ne diyor ayet-i kerimde söz bile? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Hristiyanlar asla sizden razı olmazlar ta ki onların dinlerine girinceye kadar. Açık. İstediğin kadar batılaş, istediğin kadar onlar gibi giyin. Ne yaparsan yap. Bak bir yerde savaş çıkıyor mesela. Diyelim ki oradaki Müslümanlar da artık iyice batılaşmış. Hiçbir fark yok görünüşte, ama hiç acımıyorlar. İşte Bosna'da gördük bunu, değil mi? Evet. Başka yerlere gördük. Yeter ki Müslüman kanı aksın. Yani ondan belki gizlice zevk bile alıyorlar maalesef. Lafı nereye getireceğim yani? Biz bu işe düşmeyelim tuzağa. Yani dinimizi tavizsiz yaşamaya çalışalım. Başkalarını memnun edeceğiz diye dinden taviz vermeyelim. İstediğin taviz verir. Zaten taviz verenler de hiçbir şekilde yine de sevilmiyor. Bir gün bir hocamızdan bahsediyorlar. Böyle olmayacak yerlerde işte ben size Kur'an'ın İslam'ını öğreteceğim. Yani hafif peygamberi dışlayarak böyle bir, hani bir ara Kur'an İslam vardı ya. Evet. Oradan şöyle cevap alıyor. Ya hocam biz ne Kur'an'ı, ne İslam'ı, ne Kur'an İslam'ını öğrenmek istemiyoruz. Bizim böyle bir derdimiz yok, ama Müslümanlar kendilerine kavga ederlerse birisi sırf Kur'an İslam der, onu destekleriz dışarıdan, ama iş bize geldiğinde biz onu da istemeyiz diyor. Hatta bir ara öyle bir şey de vardı, değil mi? Türkçe ibadet edilsin falan, evet, kavgası vardı. Bir hocamız demişti, gerçekten hakikaten bu samimilerse bunlarda, bunlara bir cami açalım. Orada ibadet Türkçe olsun ama her vakit namaza gelecekler. Yok öyle dertleri yok. Bunu söyleyenlerin de ibadet etmek gibi dertleri yok esasında. Yani onlara biz Türkçe ibadet edilen bir cami de açsak kapısının önünden bile geçmezler, ama onların dertleri başkalarının ibadetleri ifsad olsun. Yani maalesef böyle bir sapıkça tutumlar her zaman oluyor. Evet.
Ashabın yoluna tabi olmaksızın Nebi Aleyhisselam'a ittiba iddiası batıl bir iddiadır. Hatta bu iddia bil fiil Allah Resulüne isyandır, karşı gelmedir. Böyle bir yolla kurtuluşa ulaşmak ne mümkündür? Kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını, yani doğru yolda olduklarını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıdırlar. Ayeti kerimesi onların haline uymaktadır.
Bunu açıklamış olduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i İslam denkleminin dışına çıkarmak mümkün değil. Bunu yapanlar bazen işte oryantalistlerin, Avrupalıların falan teşvikiyle belki böyle bir şeyler yapıyorlar, ama diyalog adına, şu adına, bu adına bunlar kesinlikle hiçbir fayda, hiçbir çözüm getirmez. Sadece Müslümanların dinini, imanını zayıflatır. Zaten Batı'nın derdi o. Yani kilisenin bugün diyalog adına yaptığı iş de esasında yani Müslümanlarla bir konuşma kapısı, bir ortak nokta açıp oradan İslam aleminin içine girmek. Yani İslam alemini daha iyi tanımak, daha iyi ifsad etmek. Yoksa diyalog yapalım da ortak noktada buluşalım falan filan, böyle bir biz hiçbir zaman görmedik maalesef. Onlar sadece bizi kendi aramızda tartışmamızı, kavga etmemizi istiyorlar. Durum bundan ibaret. Evet.
Efendimizin ashabına tabi olan fırka şüphesiz ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Allah Teala onların çabalarını mükafatlandırsın. Onlar fırkayı naciyedir, yani kurtuluşa eren fırkadır. Şia ve hariciler gibi Allah Resulü'nün sahabesine dil uzatanlar onlara tabi olmaktan mahrumdurlar.
Tabii şimdi burada yani İmam Rabbani Hazretleri değişik İslami fırkaları da şey yapıyor. Bunlar arasında diyor Kur'an ve sünnete en çok uyan, en hakkıyla uymaya çalışanlar ehli sünnettir. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'i ve onun tüm ashabını aralarında ayırt etmeksizin Ali Efendimiz'i, Fatıma anamızı dışlamadan, Ebu Bekir Efendimiz'i, Ömer Efendimiz'i dışlamadan hepsini beraberce kabul eden bir anlayışa sahiptir. Esasında bugün de değil mi? Hep böyle mesela siyasetçiler, politikacılar efendim işte sosyologlar ne diyorlar? Kapsayıcı olmak efendim işte toleranslı olmak, diyalog yapmak. Bugünlerin en moda tabirleri bunlar değil mi? Yani bugün ne en yani bugün en suçlu bir katili 100 adam bile öldürse evet. Artık idam edilmeseniz herkes size dönüp ters ters bakıyor. Yani bu dönemde artık nedir bu kindarlık falan? Böyle bir tolerans adına neredeyse yani suç işleyenlere bir mükafat vermediğimiz kalıyor. Her türlü harama, günaha işleyenler yani bu fuhşiyat var içinde, adam öldürmek var, hırsızlık yapıp memleketin parasını dolandırmak var. Yani hepsi baş tacı ediliyor. Yani ciddi bir ceza verilmiyor. Ama bunu savunan insanlar bundan 1400 sene önce olmuş hadiselere bakarak şöyle de olsaydı, böyle de olsaydı böyle kindarlık pompalıyor. Allah aşkına olacak iş mi? Yani bugün her türlü özgürlükler olsun diyen insanlar. Yani ehli sünnet o kadar ilginç bir yapısı var ki ehli sünnet insan psikolojisini ve insan yapısını iyi biliyor. Yani herkes diyor hata yapabilir, günah işleyebilir. Biz yani günah işleyenleri, hata yapanları temize çıkarmayız. Bu ayrı konu. Ama biz de haşa Allah'ın rolüne girip herkese ceza kesemeyiz. Ceza vermek Allah'ın elinde. Biz sadece doğruları söyleriz. Yani mesela bu imamet konusunda, hilafet konusunda diyor ki İmam Rabbani Hazretleri başka yerlerde diyor Muaviye radıyallahu anh ile Hazreti Ali radıyallahu anh arasındaki bu mücadelede haklı olan taraf apaçık Ali Efendimiz'di. Bunda hiç şüphe yok diyor. Ehl-i Sünnet çok dengeli bir konuda. Bakınız Ehl-i Sünnet alemine dolaşınız baştan başa. Ehl-i Beyt'e zulmeden hiçbir insanın ismini bir insanda göremezsiniz. Ama Ehl-i Sünnet çocuklarının büyük çoğunluğun ismi Hasan'dır, Hüseyin'dir, Fatıma'dır. Değil mi? Ehl-i Beyt isimleridir yani. Ali'dir. Ama bir evde Ali de vardır, Ömer de vardır. Bir evde Fatıma vardır, Ayşe de vardır. Ayrımcılık yok. Hepsinin kemalatından istifade etme var. Olabilir, onlar insandır. Biz ashab-ı kiramı da yani onlar beşer üstü melekti falan demiyoruz. Hata yapmazdı demiyoruz. Onlar da insandı. Hata yapmış olabilir, duygusal davranmış olabilir. Onun cezasını vermek bize düşmez. Biz onlara gelen rivayetleri alırız, hadisleri alırız. Onların hatasını, günahını eğer varsa ki Allah-u Teala Bedir ehlini affetmesine yönelik pek çok ayeti hadiste inmiş zaten. Onu biz Rabbimize bırakırız. Bugün en büyük sıkıntı bu maalesef. 1400 sene önce olmuş hadisenin suçlarını bulalım. Onlar zaten hepsi ölmüş. Torunlarını bulalım. Torunların yani 40 kuşak torunlarına intikam alalım. Bu olmaz yani. Bu hakikaten yapmak da mümkün değil. Bu ancak Müslüman arasındaki ihtilafı artırır, körükler. Batılıların, İslam düşmanlarının da ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Onlar çünkü uzaktan bakınca bunların hepsi Müslüman diyor. Bırakın Müslümanlar birbirini yesin. Şeyi var, psikolojisi var. Evet.
Ashaba dil uzatmak gerçekte Resulullah'a dil uzatmaktır. Ashaba saygı göstermeyen Allah Resulüne iman etmemiştir. Çünkü onların kötü olması onların arkadaşının da kötü olması sonucuna varır ki bu denli çirkin bir itikattan Allah'a sığınırız.
Yani şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki işte haricilerin kabul etmediği bir sahabeyi kendi dost edinmiş. Şiilerin kabul etmediği bir sahabeyi kendi dost edinmiş. O zaman ne manaya geliyor? Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani çok da alim, arif bir insan değildi. Yanlış insana dostluk yaptı demektir. Yani vaktinin büyük çoğunluğunu Ebu Bekir Efendimiz'le beraber geçiriyor. Onunla hicret etmiş. Onlarda dostu olmuş, refiki olmuş. Yani yanlış insan seçmiş. Yanlış eş seçmiş kendine. Ve yanlış eşi ölünceye kadar onun evinde ölmüş. Böyle yapmamalıydı. Yanlış yapmıştır gibi. Haşa, haşa, haşa. Allah Resulü'nün dili uzatmaktır bunun esasında. Biraz düşünsek değil mi? Bugün insanlar ne yapıyorlar? Dünyevi menfaatleri için bile sıradan bir politikacının, sıradan bir efendim amirin şeyine karşı gelemiyorlar değil mi? Amir şunu yapacaksınız diyor. Herkes eyvallah diyor. Halbuki bazen İslam'a bile aykırı olabilir amirin yaptığı emirler. Ama iş ashaba gelince insanlar maalesef dilleri çok rahat. Her türlü lafı ediyorlar. Bilhassa bu bazı işte dediğim gibi mezhepler. Bunlar yanlıştır yani. Ashab bizim söylediğimiz hepsini biz severiz. Hepsi başımızın tacıdır. Aralarındaki ihtilafı Allah'a bırakırız. Evet.
Kur'an ve hadisler yoluyla bize ulaşan şeriat hükümleri ancak sahabe vasıtasıyla bize ulaşmıştır. Şayet sahabe ayıplanırsa onların yapmış olduğu nakillerinde ayıplı ve kusurlu olması gerekir. Bu nakil işi de sahabenin bir kısmına has değildir. Bilakis sahabenin hepsi adalette, doğrulukta ve tebliğ işinde eşittir. Hangisi olursa olsun sahabe-i kiramdan bir tanesine dahi dil uzatmak, dine taan etmek demektir ki bu denli çirkin bir durumdan Allah'a sığınır.
Bir kere ashab-ı kiram radıyallahu anhum ecmain hepsi Allah Resulü'ne, yani hepsi tabii farklı derecelerde Allah Resulü'ne beraber bulunmuşlar. Aynı meclisi paylaşmışlar. Aynı yemekten yemişler. Efendim aynı safta namaz kılmışlar. Yani ondan Peygamber Efendimiz'den en yüksek manevi ilimleri, tabii herkes derecesine göre, yani kimisi daha çok beraber, kimisi daha az beraber. Peygamberimiz bir kere gören de var. Ama Allah Resulü'nün öyle bir maneviyat, öyle bir yüksek efendim ilahi ilimler var ki onunla bir gün bile, bir an bile beraber olan ve Peygamberimizin kendisini gördüğü insan artık farklı bir insan oluyor. Farklı bir insan oluyor. Nasıl mesela dedim, peygamberler arasında Allah'ı gören, onunla konuşan, gören değil de konuşan diyelim. Hazreti Musa, Kelimullah diyoruz. Onun ayrı bir yeri var yani. Bunun gibi Peygamber Efendimiz gören Müslümanların ümmetten o kesim, ashab diyoruz biz bunlara, onların da farklı bir yeri var. Onların bu şeyini biz eğer kabul etmezsek, dini onlar bize ulaştırmış. Hadisleri, Kur'an-ı Kerim, hatta değil mi? Kur'an-ı Kerim'in efendim işte yazılması onlar tarafından gerçekleştirilmiş. Bunlara atlanmış. Şöyle bir hareket var muhterem dinleyicilerimiz. Yani peygamberimize saldırmak tabii kolay değil. Ona laf uzatıldığı zaman Müslümanlar hemen ayaklanıyor. O insanı kabul etmiyorlar. Ama onun arkadaşlarına saldırarak dolayısıyla yani hani peygamberimize saldırmış oluyorlar. Bugün de mesela bir adama siyasette böyle bir şey de var, moda var. Bir insana direkt ulaşamıyorlar bazen. Etrafına ulaşıyorlar. Etrafındaki insanları dinliyorlar. Onları işte efendim mahkemelere veriyorlar ki bir sonra, bir iki adım sonra o lidere ulaşmak esas dertleri o. Aynı şekilde bugün de bazı kesimler, bazı oryantalist yaklaşımlar önce ashab-ı kiramı şey yapıyorlar, kötülüyorlar, gözden düşürüyorlar. Ashab-ı kiram gözden düşünce onların arkadaşları gözden düşmüş olmaz mı? Bizi mesela, bizi birisi bizim yanımıza, babamıza ağır laflar etse, onu gözden düşürse, annemizi kötülese, biz bunu alınmaz mıyız acaba? Ya bu benim annem canım, bana ne? Annem hata yaptıysa falan deyip geçebilir miyiz? Annemizi savunur muyuz? Babamızı savunur muyuz? Ha tabii şu var yani, hata hatadır ama hata bile olsa onlara hakaret edilmesi, tahkir edilmesi başka. O hatayı, o, tamam bu öyle bir şey yapılmıştır, olmuştur tarihte ama bu bizi ilgilendirmez. O onlar arasında bir hadise deyip geçip gitmek var. Ehl-i Sünnet yaptığı budur muhterem dinleyicilerimiz. Bu da hakikaten modern zamanlarda çok uygun bir yaklaşım. Onu söylüyor Ömer Bey. Başta söyledik ya.
Evet.
Bugün ağzını açan her Allah'ın kulu tolerans diyor, diyalog diyor, değil mi? Affetmek diyor, falan diyor, filan diyor. Yani bunu söyleyen aynı insanlar, bakıyorsunuz bundan kaç asır önce olmuş hadise karşısında böyle en ağır kelimeleri maalesef kullanabiliyorlar.
Yani hocam bizim burada yapmamız gereken şu anlaşılıyor, benim anladığım en azından. Yani biz ashab-ı kirama bir şey söylerken veya birileri yorum yaparken bunun sonucunda nereye gittiğini görmemiz gerekiyor. İmam Rabbani Hazretleri de bunu yani açıklamış biraz. Peygamber Efendimiz'e ve Kur'an'a dayanıyor ucu. Yani halal gelen şey aslında o oluyor. Yani, ashabtan birini yani, kötülemekle yani. Bir şey elimize geçmiyor
o
aslında.
O ashab kötülemiş olmuyor. İstediğin kadar kötüle yani. O ashaba bir zarar gelmiyor aslında. Evet. Ama zarar dünyevi manada dinimize geliyor.
Allah muhafaza etsin.
Ya bugün de mesela şunu söyleyeyim. Hristiyanların en çok zevk aldığı soru, biz zaman zaman onlarla görüşüyoruz falan filan. Hemen bana diyorlar ki iyi tamam da yani madem bu kadar iyi dininiz var ama niye bu Şii Sünni kavgası var diye hemen lafı oraya getiriyorlar. Orada bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Madem İslamiyet güzel dinin de niye parçalandınız, bölündünüz falan filan. Ben de orada şunu söylüyorum. Genel hakikaten de bu doğrudur. Bu diyorum politik bir tartışma, siyasi bir tartışma yani. O yüzden diyorum bunun dinle alakası yok, dinin özüyle alakası yok. İmam Rabbani de burada söylüyor onu. Hilafet diyor dinin aslından değildir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra ülkeyi kim yönetecek? Veya bugün ülkemizi kim yönetsin? Hayırlı bir insan yönetsin yani. Bunun için şeriatın falanca aileden gelen bir insan Türkiye yönetsin, Müslüman yönetsin demesine gerek yok. Ehl-i Sünnet bunu da savunuyor ayrıca. Yani Şii kardeşlerimle bizim aramızdaki en büyük ihtilaf, onlar diyorlar ki yani idarecilerimiz, halifelerimiz, imamlarımız peygamber soyundan gelmeli. Gelsin hala ne güzel. Ama biz diyoruz ki yani Ehl-i Sünnet salih insan, onun şartları var değil mi? İmametin belli şartları var. Erkek olmak, adil olmak falan filan, Müslüman olmak gibi. Bunları yerine getiren her insan halife olabilir. Bizim daha böyle biraz daha kapsayıcı bir yaklaşım. Ona da saygımız var ama bunu kavga dövüş aracı yapmak, kindarlık aracı yapmak hiç doğru bir şey değil yani. O insanı çok üzüntü veriyor maalesef. Evet.
Sahabeye dil uzatanlar, aslında biz de sahabeye tabiiz ama sahabeye tabi olmak hepsine tabi olmayı gerektirmez. Hatta sahabenin görüşleri ve mezhepleri muhtelif olduğu için hepsine tabi olmak zaten mümkün de değildir derse şöyle cevap veririz.
Evet, cevabı da verdiği için bize laf düşmüyor şimdi. Ver bir cevabı da oku bakalım.
Sahabenin bazısına tabi olmak ancak diğerlerini inkar etmedikçe faydalıdır.
Şimdi mesela Ömer Bey, bizim sizinle dostluğumuz var. Sizin benim dostluğunuz var. Tamam ama diğer aile fertlerine saygı gerektirir bu. Evet. Onlara dost olmamız şart değil ama bir insan dostunun annesini, babasını, kardeşlerini korumaz mı? Onlara tanrılıysa onları savunmaz mı? Değil mi? Onlarla belki direkt bir tanışıklığınız olmayabilir. Ama bir insanı sevince onu bütün çevresiyle seversiniz. Tabii bu hak olmak şartıyla yani. Batılları demiyorum. Lütfen sözlerim yanlış anlaşılmasın. İmam Gazali buyuruyor ki mahbubul mahbubi mahbubun. Sevdiğimizin sevdiğini de severiz. Hani affedersiniz bir kelp için bile değil mi? Bir komşunun kelbine vurulmaz. Derler ki köpeğin hatırı yoksa sahibinin de hatırı yoktu derler. Bak bizim atasözlerimize evet. Geçmiş bu. Siz yani komşunuzun köpeğine böyle bir tepseniz, bir taş atsanız kafasına, bir sopayla vursanız, hatta komşunun tavuğuna kış deseniz değil mi? Komşu kırılmaz mı? Kırılır. Evet.
Nitekim Hazreti Ali Kudüs'e sirruh, üç halifeye de saygı ve ihtiram gösterirdi. Onlara uymayı hak gördüğü için biat etmiştir. O halde diğer sahabeleri inkar ederek Hazreti Ali'ye tabi olduğunu iddia etmek katıksız bir yalandır, iftiradır ve kuru iddiadan öteye geçmez.
İmam-ı Rabbani Hazretleri yani burada tartışmayı tabii çok mantıklı düzeyde de yürütüyor. Her türlü açık kapıyı da kapatıyor. Diyor ki biz Ali Efendimiz'e tabi oluyoruz diyenler diyor. O zaman Ali Efendimiz'in hayatına baksınlar. Ali Efendimiz yani akraba olmuş Ömer Efendimizle, Ebu Bekir Efendimizle, evet. Efendim diğer şeylerle. Onlarla beraber yaşanmış. Böyle bir cengaver aslana. Diyeceğiz ki takiye yapıyor, riyakarlık yapıyor diyebilir miyiz ya? Bunu hangi insaflı, vicdanlı insan Ali Efendimiz gibi büyük Allah dostuna yani kahraman diyoruz değil mi? Esedullah diyoruz, Allah'ın kılıcı diyoruz. Yani en savaşlarda hep önde. Yani cihatta, mübarezelerde hep Ali Efendimiz öne çıkmış. Hayber'de öyle, bütün hepsinde öyle. Hicret esnasında ne kadar büyük cesaret. 100 tane yani müşrik evin etrafını sarmış. Ellerinde kılıç var, hançer var. Gülüyor ki hiçbirinin elinde yani. Peygamber Efendimiz ona teslim ediyor. Yatağında yatıyor. Yani böyle cesur bir insana, kılıçlara, oklara göğsünü germiş bir insana siz diyorsunuz ki politika icabı sabretti yani. Ali Efendimiz'den bu beklenir mi ya? O yüzden muhterem dinleyicilerimiz hakikaten İmam-ı Rabbani iyi okumak lazım. İmam-ı Rabbani iyi okuduğumuzda inanın yani tasavvufi, itikadi, fıkhi, kültürel yani böyle sosyal her türlü sorunun soruların cevaplarını kolayca buluyoruz. Birinci cilt 80. mektuptayız. Biraz siyasi konulara dalıyor İmam Rabbani Hazretleri. Hakikaten ama güzel şeyler söylüyor değil mi Ömer Bey? Yani burada her kesime ikna edici sözleri var. Bakalım ne diyor? Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Farz-ı muhal Hazreti Ali için takiyeyi caiz görsek bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç halife ile ilgili tazimi ve başından sonuna kadar tüm hayatı boyunca onlara değer vermesi konusunda ne diyecekler?
Yani Ali Efendimiz takiye yaptı. Ama Peygamber Efendimiz onu çok sevmiş. Kızını vermiş, kızını almış. Değil mi? Ebu Bekir Efendimiz'e damat olmuş. Osman Efendimiz'in kayınpeder olmuş yani. Herkese Ömer radıyallahu anh'ın onun da Hafsa anamızı almış değil mi? Hepsini akraba almış. Yani haşa sümme haşa. Peygamberimizin hata yaptığını düşünen kimseler. Ya diyorum kenara bakmazlar mı acaba? Ya siz hata yaptıysanız ne olacak? Ya niye peygamberin hata yapmasını caiz görüyorsunuz da kendinizin 1400 sene sonra bir hadise hakkında karar verirken ya bugün hem Türkiye'de bile bak esasında mantığa vuralım bu işleri şimdi. Zaman aşımında bir şey var değil mi Ömer Bey?
Evet.
Bir suç üzerinden kaç senedir? 10 sene miydi? 30 sene miydi? Bir zaman geçince artık o dava düşüyor. Niye düşüyor? Diyelim ki 30 sene önce bir suç işlenmiş. Ya şahitler kalmamış, deliller kalmamış, parmak izi kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Artık sonra ceza verseniz muhtemelen sizin verdiğiniz ceza, yani suçlu zanlıya verdiğiniz ceza %90 hatalı olacaktır. Belki o işi yapan adam bile hatırlamıyordur yaptığı işi, unutmuştur. Yani çaldığını, vurduğunu, dövdüğünü unutmuştur adam. Şahitler de unutmuştur muhtemelen. 30 sene önceki bir hadiseyi kim hatırlar? Yani hele ufak bir hadiseyse kimse hatırlamaz yani. Şimdi böyle durumlarda Bugün böyle mahkemede sen ne diyor? Unuttum diyor. Adam mesela birini öldürmüş 3-5 sene önce. Hakim soruyor, sen mi yaptın oğlum diyor. Hatırlamıyorum diyor. Bu kadar basit. 3 sene, 5 sene, 10 sene öncesini hatırlamayan insanımız kalkıp 1400 sene geriye gidip şartları zorlayarak suçlu bulmaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz'e taan ediliyor, ashab-ı kirama taan ediliyor. Bir de öyle çok büyük şeyler yapılıyor ki, potlar kırılıyor ki. Bugün değil mi bir insanı mahkemeye şahit olarak çağırırsanız, hele birazcık böyle şeysi varsa kariyeri, aman işte efendim öyle suçlu gibi çağırmayın, ayağına gidin falan filan, davet edin. Bunları söylüyoruz. Yani bugünkü ulaştığımız seviyede bile, insan hakları, tolerans, şu bu dediğimiz kanun, nizam dediğimiz dönemde bile değil mi? Esas olan beraati zimmettir. Yani esas olan insanların suçsuz kabul edilmesidir gibi çok güzel böyle şeyler geliyor. Hakikaten bir yerde bir insan tersi ispat edilinceye kadar mahkemeye giden her insan suçsuzdur. Niye? Kesin delil yok. Henüz daha hakim kararını vermemiş. Bakınız ne kadar böyle güzel şeylerimiz var bizim. İslam hukukundan da aldığımız ve herkesin de üstünde ittifak ettiği, değil mi? Üstünde ittifak ettiğimiz güzel prensiplerimiz niye biz Peygamber Efendimiz'e haşa uygulamayalım? Kendi aramızdaki fanilere, hatalılara, gangsterlere, kötülere bunları uygularken ashab-ı kirama bunu uygulamaktan haşa peygamberimize uygulamak gibi zaten böyle bir edepsizlik yapamayız da yapanlar için söylüyorum. Bunları da uygulayın madem. Beraati zimmet deyin. İspat edilinceye kadar değil mi? Rivayetler, asla asla olmayan yalanlar, dolanlar işte ashab arasında böyle bir şey yapılıyor. Peki bunun esas neticesi ne oluyor? Bak şimdi İmam Rabbani bunu da bize gösteriyor. Esas bugün kafirlere, münafıkların eline malzeme veriyoruz. Nedir bu malzeme? Buyurun.
Bu makamda takiyenin yeri olmaz. Çünkü doğru olan tebliğ etmek Resul sallallahu aleyhi ve sellem üzerine vaciptir. Bu noktada takiyeyi caiz görmenin varacağı nokta zındıklıktır.
Ya şimdi şöyle diyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mekke müşrikleriyle de onlara İslam'ı tebliğ edeceğim derken ashab-ı kiramdan Ümmü Mektum radıyallahu anh, ama kendisi. Bu da geliyor. Tabii Peygamberimizin kimle konuştuğunu görmediği için bana İslam'ı öğret diyor. Bir şeyler sormak istiyor. Peygamberimiz de diyor ki birazcık bir müsaade et. Şu azılı Mekke'nin önde gelenlerini ikna edersem, onları Müslüman edersem hepiniz rahat edeceksiniz. Sizin hiçbir kötü niyeti yok. O kadar böyle iyi niyetle şey yaptığı zaman Peygamberimiz, yani Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı birazcık kenara çektiği zaman bile Allah-u Teala anında uyarıyor Resulünü. Abese ve tevella en ca'ehul a'me. Yani diyor o ama geldiği zaman Allah Resulü birazcık yüzünü ya şimdi zamanı mı gibi böyle hafif şey yapmış. Allah-u Teala buna razı olmuyor. Diyor ki sen diyor peygambersin. Sana gelen herkese İslam tebliğ etmek durumundasın. Yani şu bu da ayırt etme bile hakkın yok. İşte peygamberde böyle bir vazife var. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor mesela? Mescid-i Dırar'ı hem yıktırıyor. Münafıklar diyorlar ki peygamber haber gönderiyorlar ki size bir meclis mescid yaptık uzaktan yani herkes gelemiyor sizin mescidinize. Orada biz namaz kılacağız, Allah'ın ismini yücelteceğiz, Kur'an-ı Kerimler okuyacağız falan filan. Bir sürü yalan dolan. Tabi Taif dönüşünde Peygamber Efendimiz'e vahiy geliyor. Orayı yıktırıyor mesela. Yani burası camiydi falandı filandı ya olur mu böyle şey demiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın emirlerine harfiyen uyan bir insan. Yani o nasıl takıyı yapar ki? Yani İslam'a zarar verecek Ebu Bekir Efendimiz'e haşa, Ömer Efendimiz'e haşa, nasıl onları över, metheder, bize örnek gösterir? Bu mümkün değil. Zaten bunu kabul ettiğimiz anda ne oluyor bakalım? Onun da cevabını veriyor İmam Rabbani. Evet.
Kafirler Muhammed gelen vahiy içinden kendisine uyanı açıklıyor, uymayanı ise gizliyor diyorlardı. Kesin olan bir şey var ki o da Nebi'nin hata üzerinde sabit olması, yani bir hataya devam etmesi caiz değildir.
Şimdi peygamber biraz önce örnek verdik işte bu pek çok hadise böyle. Mesela Peygamber Efendimiz aslında Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz tarafından yazılmadığını haşa bunu bazı müsteşrikler söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed İncil'den, Tevrat'tan, diğer dini kitaplardan kopya etmiştir gibi bir sapıkça iddiaları var. Ya hiç hangi insan kendi yazdığı kitapta kendi aleyhine şeyler yazabilir değil mi? Orada Peygamber Efendimiz de zaman zaman uyarılıyor mesela. İşte o Bedir gazvesinde değil mi? Veya Uhud gazvesinde o atılan peygamberin bir avuç toprak atıyor. Evet. Kafirlerin gözüne doluyor bunlar ve savaşı kazanıyoruz. Ama diyor Allah-u Teala Eferayit nasıl diyor? Ve mâ rameyte id rameyte ve lakinne Allah'a rame. Ey Resulüm attığın zaman sen atmadın. Atan biziz. O atmadaki isabeti başarıyı veren biziz. Ya nefsine pay çıkarma gibi. Orada bir mana var. Veya Peygamber Efendimiz'i çok işte artık fena filan makamı diye de anlaşılabilir ama böyle bir manası var. Uyarı var yani Peygamber Efendimiz. İşte o abese ve tevellade ki uyarıyı biraz önce söyledik. Yani bu Peygamber Efendimiz'e uyarı yapılmış. Nasıl olur da onun daha büyük bir haşa hatası olsa buna göz yumulur? Bu mümkün değil. O yüzden Peygamber Efendimiz münafıkların bile listesini kime vermiş? Huzeyfetül Yemani radıyallahu anh'a vermiş. Tabi şurası da var. Yani Peygamber Efendimiz bak ne kadar hikmetli bir insan. Bazen geliyor diyor ki ya Resulallah sadece babamı öldüreyim diyor sahabe. Babası münafık çünkü. Bırak diyor kendi ellerimle öldüreyim de hiç olmazsa başkası yaparsa diyor. Neticede babamdır.
Güzel.
Gönlümde bir şey kin oluşmasın. Kendim bitireyim. Çünkü Peygamber Efendimiz'in kuyusunu kazan münafıklar vardı. Allah Resulü buyuruyor ki ben diyor Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor dedirtmem diyor. Ne kadar harika bir hikmet. Bugün ne kadar çok ihtiyacımız var bunlara. Biz bugün maalesef İslam adına işte bu Orta Doğu'da görüyoruz değil mi? Müslüman Müslümanı böyle en basit fırsatta hemen öldürmek istiyor. Allah Resulü münafıklara sabretmiş. Tabi onlara idare vermemiş ayrı konu. Güç vermemiş ama onları da idare etmiş yani bir şekilde. Onları böyle ne bileyim karantinaya almış falan filan. O yüzden hakikaten İmam Rabbani'nin bu mektubu bence siyasi olarak da bizim önümüzü çok açıyor. Bugün hakikaten buna çok ihtiyacımız var muhterem dinleyicilerimiz. Çünkü bütün İslam alemi bugün yani herkesin elinde bir bıçak, bir kılıç, bir silah neyse başka bir Müslümanın kanını nasıl dökerim? Bunun peşinde maalesef. İşte bu itikatlara, bu bilgilere sahip olsak bunlardan uzak dururduk diye düşünüyorum. Evet.
Esas meseleye dönersek dinin asıllarında sahabenin hepsine tabi olmak vaciptir. Çünkü dini asıllarda sahabe arasında ihtilaf yoktur. Sahabenin ihtilafı yalnızca ayrıntılardadır.
Hay Allah razı olsun. Ne kadar güzel ifade etmiş. Peki bunlar insanlar hiç aralarında ihtilaf olmadı mı? Tabii ki oldu. Bazen Ebu Bekir Efendimiz'le Ömer Efendimiz tartıştılar değil mi? Bir konu oluyor. Sen diyor Ömer Efendimiz bunu sırf bana şey olsun diye, inat olsun diye tersini savunuyorsun diyor. İnsanlık ya onlar da insan. Yani bizim ailemizde Allah aşkına kavga dövüş olmuyor mu? Annemizle babamız arasında bir çekişme olmuyor mu zaman zaman? Veya evli kardeşlerimizle eşler arasında bir ihtilaf olmuyor mu? Oluyor. Bu hayatında yani bir gerçeği bu. Ama esas olan ihtilafın ayrıntıda olmasıdır. Ana amaçlarda olursa olmaz. O evlilik yürümez. Diyelim ki haşa sümme haşa namus konusundaki bir görüş ayrılığında veya din konusundaki bir görüş ayrılığında o evlilik sürmez. Dese ki adam evin reisi ben Hristiyan oluyorum. Hanım ben de Yahudi oluyorum dese veya ateist oluyorum dese o evlilik sürer mi? Sürmez. Ama ayrıntılarda bey çorba sever, hanım bilmem pilav sever. Bunlar normal yani. Herkes bunları idare edeceğiz birbirlerimizi yani. Hanım yani kendi sevdiği yemeği de pişirecek. Eşinin sevdiği yemeği de pişirecek. Kayınvalidesinin sevdiği yemeği de pişirecek. Yani bunların problem çıkarmayacak. Vay benim işte adam benim kocam yaptığım yemeği yemedi. O zaman beni de sevmiyor. Bak bunu dediğiniz anda işte yani olayı aynı bu Şii Sünni meselesinde gibi başka boyutlara çekiyorsunuz. Niye bu yemeği yemedin? İlla işte yani baskı yapmak. Ufak şeyler bunlar. Yani bugün ceviz kabını doldurmacık sebeplerden nasıl aileler yıkılıyor maalesef. Bunun gibi biz esasında ashab arasındaki ihtilaflar tamamen ayrıntıdadır. Hepsi Allah bir diyor. Hepsi bir Kur'an haktır diyor. Şeriat konusunda bir ihtilaf yok. Ama bugün de var değil mi? Yani şimdi demokrasi diyoruz. Demokrasi diyoruz mesela. Nedir demokrasiler? Yani iddia ediyor. Ben de bu memleketi daha iyi yönetirim diyor. Birisi çıkıyor bu şeye. Desek ki sen o yönetmek istiyorsun. Senin ailen o şeyden gelmiyor. Sen yönetemezsin desek derler ki bize ya sen ne biçim gerici adamsın. Aileye bakılarak mı idare seçilirmiş? Hak edin herkes ülkeyi idare etsin. Denilmiyor mu bugün?
Evet.
İşte Ehl-i Sünnet bunu söylüyor. Evet.
Sahabenin bazısını dil uzatan kişi onların tümüne tabi olmaktan mahrumdur. Sahabe sözleri ittifak ifade etmekle birlikte din büyüklerini inkar nasipsizliği o sözlerdeki ittifakı ihtilafa dönüştürmektedir. Hatta söyleyeni reddetmek o kişinin söylediklerini de reddetmeye götürmektedir.
Şimdi yani sen Ali Efendimiz'i kabul etmesen tabii onun sözlerini hiç kabul etmezsin. Osman Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz'i kabul etmezsen ondan gelen hadisleri de kabul etmezsin. Böylece yani zarar katlanarak büyüyor. Hele sahabenin üçte birine işte veya yarısına münafıktı bunlar Ali Efendimiz'e karşı savaş derseniz hakikaten o çok üzücü bir şey. Bak bu yani memleketimizde oluyor değil mi öyle siyasi çıkmazlar? Bugün ne büyük badireler yaşıyoruz. Yani babası bir tarafta, oğlu bir tarafta. Olabiliyor bunlar yani hani olmayacak şeyler değil. Bazen hak %100 açık olduğu halde bakıyorsun bir kesim Müslüman kardeşlerimiz batılın tarafında olabiliyor. zaman alıyor, onu demek istiyorum. Yani onların da hakkı görmesi, hakikati görmesi bayağı bir zaman alıyor. Bugün içimizde nice büyüklerimiz değil mi? Ya zamanda biz şöyle şöyle işler yaptık. Ne büyük hatalar yapmışız. Keşke yapmasaydık. İslam adına biz şunu döverdik. Onlar da bilmem ne adına bizi döverdi. Evet. Hatta haşa silah çekerlerdi. Maalesef. Bu memlekette nice insan birbirlerini öldürdü değil mi? Niye? Şimdi onları çağırsak şimdi çoğu niye kavga ettiklerini falan unutmuşlardır yani muhtemelen. Ve çoğu da pişman olmuştur size söyleyeyim. Aynen bunun gibi yani bir diyor bir Allah dostu bizim diyor kılıçlarımıza karışmadığımız bir savaşa niye dillerimizle karışalım? Dille kılıç gibi. Ha. Dil yarası hatta şunu söyleyeyim dil yarası kılıç yarasından daha acı verir. O yüzden bu tür işlere girmemek lazım diyor. Ehli sünnet. Evet.
Hocam bir de şöyle bir şey söyleyebilir miyiz bununla ilgili? Yani biz ashab döneminde ihtilaf vakidir evet. Yani ayrıntılardadır dediğim.
Detaylardır yani. Asli konularda bir ihtilaf yoktur. Evet. Evet.
Ancak şunu da yani düşünmek gerekiyor. Yani son dinin müjdelisi getiren Peygamber Efendimizin ashabı olarak sonraki dönemlere dini aktaracak bir zümrenin de belli makamda, karakterde, yükseklikte, ulviyette olması gerekmez mi yani? Bir de gerekir, bu açıdan da bakmak tabii, gerekir. Yani tabii. Tamamen aynı bizler gibi beşer olarak bakmamız biraz da eksiklik olur.
Şöyle diyelim yani onlar da bizim gibi beşerdir ama hayrul beşerdir. İnsanlığın en hayırlardır bunlar. Çünkü Allah Resulü diyor ki en hayırlı zaman benim zamanımdır. Kendi ashab zamanını peygamberimiz söylüyor. Sonra diyor ondan sonraki tabiin dönemi, bunun üç dönemi peygamberimiz çok hayırlı zaman olarak söylüyor. Çünkü en hayırlı insanlar o dönemlerde yaşamış. Ha bugün de yaşar ayrı konu ama yoğunluk olarak, çoğunluk olarak o dönemlerde çokmuş. Ashab-ı kiram, tabi'in, evliyaullah, arif insanlar, alim insanlar değil mi? Bugün hala onların ilmini, onların getirdiği hadisleri de tartışıyoruz. İmam-ı Azam'ı işte hala aşamadık elhamdülillah. Büyük Allah yani dostları, büyük alimler o dönemde hep yetişmiş. Ama yani onların arasında ihtilaf vardır. Şüphesiz ki vardır. Ama bunlar detaydadır, ayrıntıdadır. Yani biraz önce örnek verdik ya, siz pilavı seversiniz, ben çorbayı severim, o diğeri tatlıyı sever. Onun gibi hepsi besindir, hepsi güzeldir. Ama herkesin fıtratı farklıdır. Ama besindir yani, besinlere karşı geliyoruz. Hiç yemek yemeyelim diyen varsa, işte bu sanki haşa şey gibi oluyor. Veya işte pilav yemek haramdır diye Allah'ın helal kıldığını haram kılmak, bunlar tabii yanlış oluyor. Evet.
Yukarıda da değindiğimiz üzere şeriatı bize ulaştıran ashabın tümüdür. Çünkü ashabın hepsi adalet sahibidir ve her biri bize şeriattan bir şey ulaştırmıştır. Aynı şekilde Kur'an da her birinden bir veya daha fazla ayet alınarak toplanmıştır.
O bizim yani haşa bu karşı kesimlere söylüyor. Kimse o kesimler. Siz diyorsunuz falan falan falan sahabeleri dışlarsanız sadece hadisler de yok.
Ayetlere de var.
Ayetleri de ezberlemiş. Evet. Değil mi? İki tane sahabe geliyor. Herkes bildikleri ezber ayetleri okuyorlar. Ve onlar geçiyor. Şimdi onları da ne yapacağız? Haşa. Yani o gün Şii kardeşlerimiz bunu da açıklaması lazım. Kur'an-ı Kerim'de çoğu. O zaman Kur'an-ı Kerim'e laf gelecek. Kur'an-ı Kerim'e laf geldikten sonra artık ortada dinde kalmaz.
Evet, tümüyle İslamiyet'e yani, karşı bir yani, savaş gibi
yani,
olur haşa.
Yani maalesef. Evet.
O halde onların bazısını inkar etmek, Kur'an'ı ulaştıranları inkar etmek demektir. Böyle olunca inkar eden kimsenin şeriatın bütün hükümlerini yerine getirmesi mümkün olmaz.
Çünkü hangi tarafı yanlış, hangi tarafı doğru onu da bilemeyiz. Diyelim ki bizim haşa beğenmediğimiz bir sahabe bir hükmü getirmişse, ben o sahabenin şeyini beğenmiyorum zaten, bunu da almıyorum dersiniz. Diğeri de ben de bunu almıyorum der. Falan böyle bir yani çıkmaz sokak.
Hazreti Muaviye ile ilgili Peygamber Efendimizin vahiy katibi yani, olması ve birçok kimsenin ona belki de mesnetsizce eleştirmesi böyle bir şeyi netice doğurabilir.
Yani Ehl-i Sünnet yani o konuda dediğim gibi Ali Efendimiz haklı görüyor ama Muaviye Efendimiz de dil uzatmıyor. Evet. İşin özeti bu. İkisi de Efendimiz. Aralarındaki ihtilafın çözümünü Rabbimiz ahirette hükmeder. Bize o düşmez. Ama ikisi de içtihad etmiştir. Öyle diyor İmam Rabbani Hazretleri. İkisi de müştehittir. Yani Muaviye radıyallahu anh de cahil bir insan değil. O da müştehittir. Ama doğru taraf iki sevap alan Ali Efendimiz'dir. Muaviye radıyallahu anh bir sevap almıştır. Hatalıdır çünkü. Şeyi. Böyle bir yaklaşım var. Ehl-i Sünnet'in daha gerçekçi. Daha hayatın içinden. Biz de bugün mesela her beğenmediğimiz zaman silahı çekiyoruz yani. Evde dediğim gibi ufak ihtilaf olduğu zaman eşimize, yani babamıza, annemize silah mı çekiyoruz? Çekmiyoruz. O öyle düşünüyor, ben böyle düşünüyorum deyip hayatımız devam ediyor. Hayat devam ediyor yani. Zaten hayat devam etmese bugün aile mefhumu kalmaz toplumda. Evet. Hatta ayet-i kerime de buyuruyor ki, Yüce Rabbimiz, eğer biz diyor insanların yaptığı her suçun cezasını verseydik, yeryüzünde kımıldayan varlık kalmazdı. Hayvanlar da çok şişiriyor. Yanına bakacak. Akılsızlar ama işte gidip mesela hadiste geçiyor değil mi? Ahirette diyor hayvanlar hepsi toprak olacak ama toprak olmadan önce tekrar yaratılacaklar. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan ne alacak? İntikamını alacak. Bir diyelim ki koçun boynuzları varsa diğer hayvanlara zarar veriyor. Bir kümeste bile bir tavuk diğer tavuğu zarar veriyor mesela. Gagalıyor falan filan yani. Bu böyle hayvanlar aleminde böyle yani. Aslan işte falan neyse kendi diğer kardeşini yiyor mesela. Bunların da ayrıca cezası var ama ebedi değil onlarınki. Kısa süreli. Bir pençe atması, bir pençe yiyip tekrar toprak olacak. Bir kere süsmüşse bir koç, bir kuzuyu haksız yere, o kuzu da o koçu süsecek. Bitti, o kadar. Yani ebediyen sürmesi yok. Evet.
Allah-u Teala şöyle buyurur. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka nedir? Kıyamet gününde de onlar azabın en şiddetlisini itilirler. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir.
Şimdi yani biz Kur'an-ı Kerim'in Bakara'sına inandık, Fatiha Suresi'ne inandık, Âl-i İmran'a inandık ama falan falan sureye inanmıyorum desek insan kafir olmaz mı? Dinden çıkmaz mı haşa? Çıkar. Aynen bunun gibi yani Kur'an-ı Kerim'i böyle parça parça ayırmaya götürecek bir itikattan sakattır. Çünkü yarın bir müsteşrik gelir der ki siz de o Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e hak kitap diyorsunuz ama falanca sureyi mesela Hazreti Osman'dan gelmiştir dersin, ne diyeceğiz? Falanca sure Hazreti Ömer'den geldi dese, oturup beceremedik rivayetler ama biliyorsunuz rivayetlerin hepsi yazılı yani bizim kıraat kitaplarımızda. Evet, buyurun.
Aklı başında olan kişi Allah Resulü'nün irtihalinin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden sahabi-i kiramın batıl bir durum üzerinde birleşmesini mümkün görmez. Şu sabittir ki Allah Resulü'nün vefat ettiği gün sahabelerin sayısı 33 bin kadardı ve hepsi de gönlü rızasıyla ve kendi tercihleriyle Sıddık-ı Ekber'e biat etmişti.
Yani hadi Ebu Bekir radıyallahu anh haşa kendisini iddia etti. Ben halife olacağım dedi. 30 bin küsur sahabe oradaki. Medine'de bulunan sahabeler herhalde bunlar. Çünkü daha çok sahabe var değil evet. mi? Veda içinde 140 bin falan civarında sahabe vardı. Şimdi hepsi batılda ittifak etti. Olur dediler. O zaman peygamberimize söz gelmez mi? Peygamberimize bir şey zem gelmez mi haşa? Demezler mi ya bu nasıl bir mürebbi ki? Bir üstü muallimen diyor Allah Resulü. Ben muallim olarak gönderildim. Yani ben bir öğretmen olarak gönderildim diyor Allah Resulü. Nasıl bir öğretmen ki? Bütün talebeleri hata yapmış. Yani şimdi bizim üniversitelerde bir değerlendirme vardır Ömer Bey. Ya yani veya bugün liseler de var değil mi? Bütün evet. talebe sıfır aldıysa kabahati talebeye bulmuyorlar.
Hocaya
buluyorlar. Diyorlar ki ya bu ne biçim öğretmen ki? Fizik dersini okutamamış talebesine. İngilizce öğretememiş. Düşünün ki bir öğretmen bir dönem bir sene bir derse giriyor. Arapça dersine giriyor diyelim ki. Çocuk hala ismi nedir sorduğunda mesmüke deyince ismi şu diyemiyor. Şimdi, kime suç bulunur Allah aşkına? O çocuklara mı kabahat bulunur yoksa öğretmene mi? Bak bugün esasında ehli sünnetin var ya bu prensipleri modern hukuka çok uygun. Modern hukuka çok uygun. Ashabı kötülediğiniz zaman 33 bin sahabe hata yapmış derseniz o zaman Allah Resulü boşuna gelmiş. Kendi dönemindeki haşa yakındaki insanları eğitemeyen bir peygamber 1400 sene sonraki insan nasıl eğitsin? Bu soru akla gelir. Ki esasında bu soruları söyletenler müsteşrikler. Batılılar böyle İslam hakkında. Şunu söyleyeyim muhterem dinleyicilerimiz. Benim bir eserim çalışmam vardı. Orientalizmle alakalı. Ya yani bundan yaklaşık bir 10 sene önce Batılıların İslam'la alakalı yazdığı kitapların sayısı 60 bin civarındaydı. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bizim okuduğumuz ve hatta daha işin acı tarafı İslam ülkelerindeki bu şey okulları. Yani azınlık okulları var ya. Onlar bir zamanlar azınlıklar için açılmış. Sonra bunlar tabii azınlık kalmamış. Hep Müslümanlara eğitiyorlar. Ama Müslümanları Hristiyanların yazdığı dini kitaplarla eğitiyorlar. Yani İslam'a bakışı bugün çok acıdır. Ülkemizde, İslam ülkelerindeki pek çok aydın kesim İslam'a bir Amerikalı gibi bakıyor. Yani kendi anasının babasının dinine bir Amerikalı gibi bakan bir nesil yetişti bugün. Bu Pakistan'da böyle, Mısır'da böyle, Türkiye'de böyle, Suriye'de böyle. Ya insan kendi anasının babasının dinine bir yabancı gibi bakabilir mi? En azından yani bırakın hak dini, hakikat dini. Yani insan Japon da olabilir. Bir Japon yani kendi kültürüne kimono giyiyor onlar, kimono bir şey giyiyorlar. Ona bir Amerikalı gibi bakabilir mi? Veya bir Amerikalı kendi giydiği kovboy kıyafetine bir Türk gibi bakabilir mi? bakamaz. O kendi kültür açısından bakar. Onun için kovboy kıyafeti, kot giymek, fotoşapka giymek gayet normaldir. Ama bir Türk vay be ne kadar harika deyip yırtık kot giyerse, değil mi? Ondan sonra sakallı efendim temiz kıyafetli Müslümana da böyle uzaydan gelmiş gibi ters ters bakarsa. Olur mu Allah aşkına? Bugün işte maalesef yaşadığımız her cümerç bunlar. Yani biz kendi insanımıza, kendi kültürümüze, kendi dinimize bir batılı gibi bakıyoruz. Batılının değerlerine de sanki kendi öz malımız, kendi kültürümüz gibi bakma gafletine düşüyoruz maalesef. Buyurun.
Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuştur ki ümmetim dalalet üzerine birleşmez.
İnşallah bu hadis-i şerife de son verelim programımıza. Ümmeti nasıl hadisin Arapçasını ümmetim diyor dalalette sapıklıkta ittifak etmez. Yani ne kadar güzel müjde bizim için bu. Ümmetimden bir kısım insanlar aşırı gidebilir, hata yapabilir. Ama ümmetimin hepsi hatada birleşmez. Elhamdülillah bu bizim için çok güzel bir müjde bu. O gün biz de bugün ne diyoruz? Yani bir Müslüman grup bir yere hata yapıyor kardeşim. Bu İslamiyet'in kabahati değil, adam yapabilir diyoruz. Yani IŞİD'di, şuydu, buydu, bir sürü bugün Müslüman öldüren maalesef terörist gruplar var. Olabilir, ne yapalım? Onlar hata yapmış diyoruz. İnsandır. Biz onları kabul etmeyiz diyoruz. Bu kadar basit diyoruz. O yüzden ümmet sapıklıkta ittifak etmez. Ve tarih boyunca etmemiştir Ömer Bey. Yani bu tabu nereye getiriyor sana İmam Rabbani burada? Yani Ali Efendimiz hani diyelim ki böyle bir şey olmamış ama bütün ümmet diyor kabul ediyor. Ebu Bekir Efendimiz'i, Ömer Efendimiz'i, ki Ali Efendimiz'i kabul ettiğini söyledi zaten. O yüzden bugünkü bu ihtilafa inşallah aramızda kalmasın diye temenni ediyoruz. Tabi bunu yok etmek kolay bir iş değil ama biz yine böyle temenni edelim de inşallah bu Şii'ydi, Sünni'ydi, yani Ehl-i Beyt'ti, şuydu buydu, böyle kavgalara vesile olmasın. Bunlar birleştirici olsun. Hepimiz orada birleşelim. İnşallah. Bu duygularla muhterem dinleyicilerimiz hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Önümüzdeki hafta değişik bir mektupla buluşuncaya kadar hepiniz Rabbimizin affına, merhametine emanetsiniz. Hoşçakalın efendim.